Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz başkente. İyi haftalar diliyoruz hepinize sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte başladı birlikteliğimiz ve 15.55'e dek sürecek her zaman olduğu gibi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de yayınımıza dahil etmek istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birliğindeki işte müziğimiz.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedin, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım.
Thank you. dünya bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. UNESCO sektör uzmanı sevgili İhsan Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, UNESCO'nun küresel iki önceliği var. Biri toplumsal cinsiyet, diğeri de Afrika. Biz bugün Afrika'yı konuşmak istiyoruz küresel önceliği bakımından. Ne zamandan beri Afrika UNESCO'nun önceliği oldu?
Aslında 2014 yılında resmi olarak bir öncelik olarak belirlendi. Zaten UNESCO'nun çalışmalarında hep Afrika'ya ayrılan özel bir alan var ama 2014 yılında orta vadeli öncelik olarak 2021 yılına kadar öngörülen bir süre içerisinde Afrika öncelik olarak ilan edildi. Peki UNESCO neden bir öncelik belirleme ihtiyacı duyuyor? Bunu düşünmemiz gerekirse UNESCO'nun kendi amacı barışı inşa etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, kültürü yaşatmak gibi daha genel, daha sosyal, insanı kapsayan konular. Bunun incelendiğinde de Afrika'nın diğer kıtalardan, diğer ülkelerden hem insani bakımdan hem ekonomik bakımdan birazcık daha geride olduğunu gördüğü için UNESCO ağırlığı oraya vermek açısından Afrika'ya kıta olarak, kıtanın tamamını içerecek şekilde bir öncelik veriyor. Bu önceliği tabii ki her çalışmada doğrudan Afrika'ya gidip orada yapmak gibi değil de örneğin Avrupa'da yapılacak bir toplantı veya Amerika kıtasında yapılacak bir toplantıya katılımda örneğin %25'ini Afrika kıtasından gelecek katılımcılara ayırması gibi ya da herhangi bir kültürel çeşitlilik olsun, beden eğitim, spor olsun, bu tarz konularda projeler, fonlar sağlayacağı zaman bu fonun en az %15'inin veya %20'sinin Afrika'ya ayrılması gibi konuları ön plana çıkarıyor. Böylece de kendi çalışmalarında, yaptığı çalışmalarda bir Afrika'ya öncelik vermiş oluyor.
Evet. Peki şimdiye kadar ki Afrika'nın öncelikleri nelerdi? Örneğin oradan katılım %25 civarında oluyor dediniz. Onların talepleri, istekleri ne doğrultudaydı?
Şöyle, aslında UNESCO'nun yaptığı çalışmalar birazcık da hani felsefi boyuttan, işte kültür gibi, eğitim gibi, bilim gibi, sosyal beşeri bilimler gibi konular olduğu için Afrika'daki öncelik birazcık da hayatta kalabilmek, işte yoksulluğun ortadan kaldırılması, sağlıklı bir çalışma ortamının dile getirilmesi, nitelikli eğitimin sağlanması gibi konular olduğu için Afrika'ya birazcık daha temelden yaklaşılıyor aslında. Afrika'nın da diğer ülkelerden ve UNESCO'nun kendisinden isteği, biz tabii ki kültür çalışmak istiyoruz. Tabii ki eğitime, bilime yönelmek istiyoruz ama öncelikle biz temel insani yaşamımızı gerektiren barınma, yeme, içme, sağlık gibi konuları gerçekleştirmek oluyor. Bu yüzden de hem Birleşmiş Milletler'den hem de UNESCO'dan istekleri en önemli olarak, hem temel bazda olarak barınma gibi, sağlık gibi yaşamak için gerekli temel konular oluyor. Ama bunun devamında Afrika kıtası gerçekten UNESCO çalışmalarına çok istekli, çok azimli, çok verimli çalışan topluluklar. Dünyanın her yerindeki toplantı katılım sağlamaya çalışıyorlar. Tabii özellikle onlara bir kota ayrıldığı için bunu doldurmaya çalışıyorlar. Bütün ülkelerle bir arada çalışmaya gayret gösteriyorlar. Türkiye ile bizimle çok iletişim halindeler. Özellikle 2014'teki bu Afrika önceliğinin belirlenmesinden sonra. Hem biz onları kendi çalışmalarımıza katmak için bir inisiyatif gösteriyoruz. Hem onlar her zaman bizim çalışmalarımıza, işte gerek uzmanlık desteği olsun, gerek de teknik destekleri olsun, her zaman bize de katkı sağlıyorlar.
Evet. Öncelikle yoksulluğu ortadan kaldırmak, temel ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söylediniz hedeflerinin. Bu hedefler doğrultusunda gerek ülkemiz olarak, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak çalışmalarımız neler? Tüm dünyadaki bu konudaki çalışmalar neler?
Tamam, o zaman özelden genele doğru gidelim. İlk önce Türkiye'yi, Milli Komisyonu anlatayım. Biz de 2014 yılındaki Afrika önceliği belirlendikten sonra küresel bir öncelik olarak, biz de çalışmalarımızda yine Afrika'dan katılımcıları getirecek şekilde ve bizim aslında birazcık daha diğer kıtalara göre birazcık daha bize uzak kalan Afrika kıtasını yakından tanımak ve oradaki çalışmalarımızı geliştirmek üzerine bir strateji belirledik. Örneğin Antalya'da ve İstanbul'da toplantılar geliştirerek Afrika ülkelerini Türkiye'ye davet ettik ve onların gerek UNESCO gerek de insani anlamda yaptıkları çalışmaları incelemek, hem de eğer bizim başarılı olduğumuz konular varsa onlara örnek olmak, onlara yol göstermek açısından çalışmalarımız oldu. Tema üzerinden gidersek, somut olmayan kültürel mirası birazcık daha biz Afrika ile yürütüyoruz. Çünkü orada hem onların kendine has kültürleri hem de bizim kendimize özgü kültürlerimiz ortak noktalar bulabiliyorlar. Biz bunları bir araya getirip çalıştırmak istiyoruz. Ve aynı şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımız zaman işte yoksulluğu ortadan kaldırmak, sağlık hizmetlerini geliştirmek, nitelikli eğitimi sağlamak. Biz bu konularda en azından Birleşmiş Milletler göstergelerinin belirttiği kadarıyla iyi bir noktadayız. Ve Afrika'ya bu konuda öncülük yapabiliyoruz. Bu yüzden de gerek üniversiteler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar olmakla birlikte bir araya gelerek Afrika'daki çoğu UNESCO'yu bilen kişileri Türkiye'ye davet ederek onlarla çalışmalar yapıyoruz. Bunun genelinde dünyada yapılan çalışmalara bakarsak aslında dünya bunu birazcık daha hızlı bir şekilde götürebiliyor. Zaten Afrika ile birlikte çalışan ülkeler ve kıtalar oldukları için. Çoğu kurum kuruluş Afrika'da kendilerine özel hizmet binaları, özel hizmet yerleşkeleri açıyorlar ve Afrika'da doğrudan birebir çalışarak götürüyorlar bunu. Bu aslında çok diyalog açısından başarılı bir konu. Hem de yani Türkiye ve dünya geneline baktığımızda Afrika'nın bir çalışma önceliği olarak sadece UNESCO önceliği değil, dünyanın hepsinin, dünyadaki herkesin bütün çalışma alanlarının bir önceliği olarak görebiliyoruz Afrika'yı.
Evet, peki sürdürülebilir kalkınmadan söz ettiniz. Sürdürülebilir kalkınmadaki hedefleri nelerdir Afrika'nın?
Aslında sürdürülebilir kalkınmanın 17 tane hedefi var. Bunlar az önceki saydıklarımız gibi işte sürdürülebilir şehirler, kentler ve topluluklar, işte sağlık hizmetleri, barış, adalet, nitelikli eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve bunların hepsi aslında Afrika'ya doğrudan yönelen hedefler. Zaten 2015 yılında ilan edilen bu hedefler 2014'te Afrika'nın küresel öncelik olarak belirlenmesinden hemen devamında geldiği için aslında birazcık da Afrika'yı tamamıyla kapsayan hedefler. Ama bu 17 hedef içerisinden birkaç tanesini öne çıkarmak gerekirse Afrika için az önce söylediğim gibi sağlık konusu öne çıkacaktır. Eğitim konusu öne çıkacaktır. Ve işbirliği için gerekli ortaklıklar denen bir 17. madde var. Bu aslında en önemli olan. Çünkü biz Afrika'yı tek başına yalnız bırakırsak ve hadi kendini geliştir dersek bu mümkün olacak bir konu değil maalesef. Ama işte Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun, bütün kurum kuruluşların bir araya gelerek Afrika'ya elini uzatması, tabii Türkiye'nin de bu konuda inisiyatif olması, Afrika'yı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini geliştirmesinde ve gerçekleştirmesinde yararı dokunacaktır.
Ne der o 17. madde?
17. madde şöyle yapıyor. İlk 16 madde işte sağlık, eğitim evet. gibi konuların 16 maddenin gerçekleşmesi için 17. maddeye ihtiyacımız var. 17. madde de bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sadece Birleşmiş Milletler'in gerçekleştirmesi değil, dünya genelindeki bütün inisiyatiflerin, işte özel kuruluşların, kamu kurumlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının herkesin bir araya gelerek bu 16 maddeyi gerçekleştirmesi. Hatta bunun için de örneğin UNESCO şimdi Paris'te yaptığı toplantılarda sivil toplum örgütlerine özel bir kota ayırıyor ve onları da dahil etmek istiyor ki herkesin sesi duyulsun, herkesin ortak bir inisiyatifi olsun ve Afrika'ya bu şekilde yardımcı olalım.
Evet. Şimdi bir de Afrika'nın 2063 hedefleri var. Doğru. Galiba değil mi? O hedefler nelerdir? Bütün bu hedeflere ulaştıktan sonraki bir hedef midir?
Aslında ikisi birlikte yürüyen, hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem de Afrika 2063 gündemi ve hedefleri birlikte yürüyen bir süreç. Zaten sürdürülebilir kalkınma hedefleri aslında Afrika'yı içeriyor ama dünyanın genelini kapsayan hedefler ve alt hedefler bunlar. Ancak Birleşmiş Milletler'in belirlediği bir de Afrika 2063 gündemi var. 2013'ten 2063'e kadar 50 yıllık bir süreç. Bu da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin doğrudan Afrika'ya uygulanması ve bunun yakından denetlenmesi, incelenmesi. Yani dünya genelinde yapılan bir şeyi siz takip ederseniz Afrika ile ilgili veri edinebilirsiniz. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama doğrudan Afrika çalışırsanız sizin elde edeceğiniz bütün veriler, datalar, istatistikler, bilgiler, yorumlamalar, değerlendirmeler hepsi doğrudan birebir Afrika'dan alındığı için çok daha verimli olacaktır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in bu konuda aldığı bir karar oldu bu 2063 gündemini yapmak. Aslında kıta olarak bakıldığında bu bence gayet başarılı, gayet uygulanabilir bir gündem. Aslında işte Kuzey Amerika 2063 gündemi de yapılabilir, Asya 2063 gündemi de yapılabilir. Çünkü dünya genelinde yapılan bir şeyi takip etmek birazcık daha genel oluyor. Ama kıta olarak, ülke olarak isim verilip özel çalışmalar yapıldığında bunun sonuçlarını biz daha çok daha somut elde ediyoruz.
Evet. Peki şimdiye kadarki yapılan çalışmalara baktığımızda epey yol kat edilmiş mi? Yoksa hedefler doğrultusunda biraz geride mi kalınmış?
Aslında şöyle sıfır noktasında değil Afrika. Bunu görebiliyoruz yani. Hiçbir şey yapılmamış, hiçbir adım atılmamış gibi değil. Ama Afrika'da hakikaten kat edilmesi gereken çok uzun bir yol var.
Evet.
Çünkü hani 2017 yılındaki ülkeleri Afrika kıtasındaki ülkelerle kıyasladığımız zaman hakikaten çok fazla bir ilerleme var. Ama Afrika hala işte teknolojide, eğitimde, sağlıkta çok çok temel konularda birazcık daha geriden geliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu hem UNESCO'nun çalışmaları, hem Birleşmiş Milletler'in çalışmaları, hem Türkiye'nin kendisi dediğim gibi karar alıp Afrika ile yaptığı çalışmalar. Örneğin okuma yazma oranı çok fazla arttırıyor Afrika'da. Ya da işte sağlık hizmetlerinin işte her 10 kişiden 2 kişiye ulaşabildiği Afrika'da her 10 kişiden 4 kişiye 5 kişiye çıkmasını sağlıyor. Oraya yapılan işte erzak yardımları, öğretmen yardımları, doktor yardımları bunların hepsi Afrika'nın belirli bir düzeye gelmesini sağlıyor ama tabii ki Avrupa'daki ülkelerle, Amerika'daki ülkelerle aynı seviyeye gelmesi için Afrika'nın belki 2063'te yeterli olmayacak. Belki daha fazla gündemlerde belirlenmesi gerekiyor. Ama en azından böyle bir karar alıp çalışmaya başlanması bir şeylerin yapılmak istediğini gösteriyor. Ve hani 2023'te almadık diyelim ki sonucu, 2063'te almadık. Belki bunun devamındaki süreçte kesin sonuçlar alınacak.
Evet, tabii kendilerinin yaptıkları bu konuda çalışmalar da vardır,
doğru,
değil mi? Beklentiler doğru. Konusunda neler söyleyeceksiniz?
Afrika'nın aslında en büyük beklentisi ilk önce az önce söylediğim gibi diğer kıtalarla aynı seviyeye gelip onlarla aynı düzeyde çalışma yapmaya başlamak. Ama Afrika'nın zaten biz Türkiye'deki hani Afrikalı hani o bölgeden gelen, o kıtadan gelen insanlar, o kıtadan gelen işte şirketler, kurumlarla çalışmamıza baktığımızda hakikaten gerçekten çok büyük bir istekle, çok büyük bir motivasyonla çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorlar. Önlerinde çok büyük rol modeller var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Her zaman yapacakları toplantılara işte planlamalarında her zaman Türkiye'ye bir kota ayırıyorlar mesela. İlk aradıkları ülkelerden biri biz oluyoruz.
Çünkü bu anlamda ilişkilerimiz gayet
ilişkilerimiz
güzel değil mi?
Hem gayet güzel hem de son senelerde gittikçe artan etkinliklerimiz oluyor. Örneğin 2 ay önce Ekim 2017'de İstanbul'da bir Türkiye ve Afrika kıtasındaki Milli Eğitim Bakanlarının bir araya geldiği bir toplantı oldu. Sayın Başbakan ve yine Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın da takip ettiği ve aktif olarak katıldı. Biz şu anda son zamanlarda çok yakından yürüttüğümüz bir ilişki içerisindeyiz Afrika kıtasıyla ve onların beklentilerini karşılamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz de toplantılarımızda dünya genelinden veriler çıkartmaya başlarken ilk önce Afrika'dan başlıyoruz ki onlara yapabileceğimiz katkıyı görelim ve bunu gerçekten sağlayalım diye. Yani özetleme gerekirse Afrika hakikaten çok istekli, çok azimli hem sağlıkta hem eğitimde aslında her türlü alanda kendini geliştirmek için ve biz de onlara elimizi uzatmaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz.
Evet, bu konudaki çalışmalarımız hızla devam
aynen
ediyor
öyle.
Ve UNESCO'nun da önceliği olma konusundaki çalışmalar da yine aynı hızla
aynen
devam ediyor diyorsunuz. Evet. Sevgili İhsan Tolga Korucu çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bu haftada bizlerle
ederim
birlikte olduğunuz için haftaya
sağ
Dünya
olun
Bir Hazine köşemizde yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun.
Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum.
Saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Brüksel'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Mustafa Ulusoy var. Başkent'e hoş geldiniz, merhabalar diyoruz.
Merhabalar, iyi yayınlar. Bir diğer başkentten, AB'nin başkentinden ben de sizlere merhabalar diyorum, dinleyicilerimize de.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun sevgili Mustafa Ulusoy. Evet, Brüksel'de bir eğitim fuarı vardı. Burada Türk üniversiteler de kendilerini tanıtma fırsatı buldular. Pek çok öğrenci adayı da bu üniversitelerle buluşmuş oldu. Neler anlatacaksınız bu eğitim fuarı ile ilgili?
Evet, Brüksel'de bu dönemde özellikle daha önce de Kanada ile ilgili bir fuardan bahsetmiştik. Bugünlerde Brüksel'de eğitime dair fuarların giderek arttığını görüyoruz. Nitekim bu kapsamda ağırlıklı olarak Türkiye üniversitelerinin yer aldığı bir fuar düzenlendi. Brüksel'de merkezde bulunan tarihi Grand Place'a çok yakın bir yerdeki yine çok tarihi bir otelde, Metropol Otel'de bir etkinlik düzenlendi. Ve Türkiye üniversiteleri bu fuara gelerek temsilcileriyle birlikte standlarını kurdular. Ve Türk öğrencilerle ve diğer toplumlardan öğrencilerle buluşmak üzere standlarını açtılar. Bu fuar Brüksel'de aslında ilk defa yapılmış bir fuar. Bunun bazı özellikleri var. Bunların altını çizmek belki gerekecek. Bugüne kadar Türkiye'den bu anlamda bir üniversiteler ağırlıklı bir fuar etkinlik düzenlenmemişti. Bunun özellikle son dönemde yaşanan genel değişikliklerle, genel değişimlerle, konjonktürle de bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Biliyorsunuz Avrupa'da son dönemde yükselen bir yabancı düşmanlığı söz konusu ve Avrupa'da doğmasına rağmen burada büyüyen Türk kökenli gençler arasında giderek Türkiye'ye karşı yeni bir istek ortaya çıkmaya başladı. O da üniversiteyi Türkiye'de okumak. Bu modern tabiriyle bir trende dönüştü diyebiliriz Avrupa'daki Türk gençleri arasında. Son dönemde özellikle göçmen kriziyle beraber doğdukları, büyüdükleri Avrupa ülkelerine olan güvenlerinde sarsılma yaşayan Türk gençleri, eş zamanlı olarak da Türkiye'de yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin nispeten önceki dönemlere göre, yıllara göre çok daha gelişmiş üniversitelere sahip olması nedeniyle aslında tersine bir eğitim göçü, tersine bir beyin göçü ortamının da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu yanlış olmaz. İşte tam da bu iki ayrı, yani bir tarafta olumlu değişikliklerin, gelişmelerin yaşandığı Türkiye ile diğer taraftan olumsuz gelişmelerin yaşandığı Avrupa ülkelerindeki Türk gençleri arasında zannediyorum bir nevi zarurileşmiş bir buluşma oldu aslında bu fuar. Çok ilk tecrübe olmasının izlerini gördük. Fuarın organizatörleri de bunun altını çizdiler. Ancak yoğun talep olması, ilginin yoğun olması, bu tür fuarların sayısının artarak devam edeceğinin de aslında sinyalini vermiş oldu. Affedersiniz.
Estağfurullah, geçmiş olsun.
Teşekkür ediyorum. Belçika'da da bugünlerde ilk kar yağışını yaşadık. Bunun da etkilerini görüyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım.
Evet.
Türk gençleri özellikle Türkiye üniversitelerini internet üzerinden tanımaya çalışsalar da bunun yeterli olmadığını düşünüyorlar. Ve bu nevi fuarların özellikle o gençlerin üniversiteler hakkında bilgi edinmesi konusunda da çok ciddi katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yayınlarımızda Belçika'daki eğitim sistemiyle ilgili de bir aslında diğer gelişmeyi dinleyicilerimize anlatmıştık. Neydi o? Belçika tarihinde ilk kez üniversite sınavları yapılmaya başlandı. Ve haliyle üniversite sınavları, üniversite okumak isteyen öğrencilerin bir nevi korkulu rüyası haline gelmiş oldu. Özellikle tıp okumak isteyen öğrenciler Belçika'da tıp okursa dahi alabilecekleri sicil numaralarının çok az olması nedeniyle kariyer yapamama riskiyle karşı karşıyalar. İşte bütün bu sebepler bir araya geldi ve 15'e yakın Türk Üniversitesi'nin düzenlediği fuarda Türk kökenli öğrenciler ağırlıklı olmak üzere üniversiteleri tanıdılar. Burada ağırlıklı olarak vakıf üniversitelerinin ön plana çıktığını görüyoruz, özel üniversitelerin. Ancak aralarında bir kamu üniversitesi vardı ve hakikaten bu girişimleriyle adını sık sık duymaya başladığımız bir üniversite, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir'den yine bu fuardaydı. Son derece aktiftiler, öğrencileri bilgilendirdiler ve zannediyorum önümüzdeki dönemde Avrupa'da üniversite okumak istemeyip Türkiye'de üniversite okumak isteyen ve sınavsız giriş imkanından yararlanmak isteyen Avrupa'daki Türk kökenli gençler bu fuarlarda edindikleri bilgiyle zannediyorum Türkiye'de eğitim yapmaya başlayacaklar.
Evet, ne güzel, teşekkür ediyoruz. Peki bir başka konudan daha söz etmek istiyoruz. Flaman Kültür Bakanlığı tarafından aktif ve etkin bir STK'lar fuarı vardı ki siz de yer aldınız bu fuarda. Fuarla ilgili neler aktaracaksınız bize?
Evet, bir diğer fuarda sizin de söylediğiniz gibi aktif ve etkin STK'lar vakıflar fuarıydı. Biz de orada stand sahibi olduk, biz de davet aldık. Ve Flaman Kültür Bakanlığı tarafından, Belçika'nın Flaman bölgesindeki Kültür Bakanlığı tarafından da tanınan STK'lar arasında yer aldık. Ve bu fuarda aslında sadece biz değildik. Yabancı kökenli olup da Belçika'da faaliyet gösteren diğer aktif STK'lar da tanıtıldı. Örneğin Fas'ta bir hastane kurarak kırsal bölgelere insani yardım götüren Fas kökenli insanların kurduğu dernekler tanıtıldı. Afrika'da aynı şekilde mağdur insanlara yardım eden STK'lar tanıtıldı. Diğer taraftan Belçika'da faaliyet gösteren kültür ve eğitim konusunda faaliyetler gösteren STK'lar tanıtıldı. Nitekim biz de Avrupa Birliği alanındaki yaptığımız çalışmaları ve basın yoluyla, özellikle sizlerin de aracılığıyla yaptığımız bu bilgilendirmeleri orada tanıttık. Burada aslında Belçika'daki vakıf kültürüyle ilgili birkaç noktaya değinmekte yarar var. Belçika'da devlet kurumları ve özel sektör dışında, özel sektörün kar amaçlı girişimleri dışında neredeyse ülkenin bütün faaliyetleri vakıf şeklinde düzenlenmiş durumda. Örneğin ülkenin en büyük spor kulüplerinden olan Anderlecht Spor Kulübü bir vakıf statüsünde. Diğer taraftan yaşlılara, okullara yemek dağıtımı yapan kamu kurumlarının da statüleri birer vakıf. Dolayısıyla bizim Osmanlı döneminden ve Selçuklu döneminden ve tarihi olarak geçmişimizden çok yakından tanıdığımız vakıf kültürü Belçika'da da çok ciddi bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu anlamda yabancı kökenli olmasına bakılmaksızın Belçika'da oturumu olan 3 kişi bir araya geldiği zaman bir vakıf kurabiliyor ve koydukları kar amacı gütmeyen amaçlara hizmet edebiliyorlar. Biz de burada kendimizi tanıttık. Ancak Türkiye'den Avrupa'ya gelmiş olan diğer dernekler dışında kalmış olan kitlelerin bu fuarlara ilgilerinin düşük olduğunu görüyoruz. Ümidimiz önümüzdeki yıllarda hem bu vakıflarımızın sayısının artması hem de ona ilgi duyan vatandaşlarımızın artması. Bu anlamda da önemli bir etkinliği geride bırakmış olduk. Vakıflar temeliyle hem üniversitelerimiz vakıf ağırlıklıydı, hem tanıtılan derneklerimiz, vakıflarımız burada Brüksel'de ön plana çıktılar. Bu anlamda Avrupalıların, siyasetçilerin de buraya ilgi gösterdiğine şahit olduk. Nitekim Flaman Kültür Bakanı da geldi. Bu tür çalışmaların da hem lobi amacıyla hem de insanımızın daha iyi yaşayabilmesi için, Avrupa'daki birlikte yaşama kültürüne katkı yapmak için son derece etkin bir hafta sonunu da geride bırakmış olduk.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için sevgili Mustafa Ulusoy. Yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun.
Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Ayda birkaç kez uğramazsam hayatın akışında bir şeylerin eksik kalacağı kaygısını, belki de her zamankinden fazla hissederek girdiğim sahaf dükkanında bakışları önündeki gazeteye çakılıp kalmış halde buldum Muhsin amcayı. O anda bedeninin bulunduğu yerden ve zamandan o kadar bağımsız ve uzaktı ki duygu ve düşünceleri. İki kez seslenip merhaba dediğim halde geldiğimi fark etmedi bile. Gerek duyup da her çıkarışından sonra burnunun üzerine sanki bu işlev için var edilmiş düşüncesi uyandıran, hafif girintiye özenle yerleştirdiği yuvarlak camlı gözlükleri buğulanmıştı. Hiç adeti olmadığı halde sesini biraz fazlaca açtı ve sayısız kitap arasında görünmezlik kazanmış, küçük müzik setinden yayılan güzel bir şarkının nameleri sarmıştı dükkanın dört bir yanını. Ne olduğunu anlamak için önünde duran gazeteye baktım. Sayfanın alt bölümünde son sözleri "Keşke unutmadığımı bilseydi" oldu başlıklı küçük bir haber ve haberin hemen yanında da yaşlı bir kadının fotoğrafı vardı. O küçücük fotoğraftan bile yüzündeki yaşlılık çizgilerine rağmen bir zamanlar çok güzel bir hanım olduğu anlaşılıyordu. Muhsin amcaya bakıp "Tanıdık mı yoksa?" diye sordum çekinerek. Sanki sorumu duymamış gibi yanıt vermedi bir süre. Neden sonra "Tanıdıktan öteydi" dedi. Yaşadığı derin keder nedeniyle hançeresinden güçlükle çıkan çatallaşmış, yaşlı ve yorgun sesiyle. İçimde nedenini o an çözemediğim derin bir saygıyla susup oturdum yanı başındaki sandalyeye. Birkaç dakika süren sessizliğin ardından sanki hayatının bütün umutlarını, düşlerini, güzelliklerini bir anda yitirmişçesine bir bitkinlikle ama gazeteye sabitlediği bakışlarının yönünü bir an bile değiştirmeden neredeyse bir ömür kadar uzun yıllar önce tanıdım onu. Terütaze bir genç kızdı diyerek anlatmaya başladı dalgın dalgın. Muhsin amca 19 yaşındaymış tanıştıklarında. Daha görür görmez sevdalanmış genç kıza. Epey de koşmuş peşinden. Bunu söylerken hıçkırır gibi güldü bir an. Sonunda başarmış kalbini fethetmeyi. Sık sık buluştukları yerde kök salmış ve birbirlerine verdikleri sözlerin, birlikte kurdukları hayat düşlerinin tek bir sır ortağı çam ağacının iğne yapraklarından ikisini birer yüzük gibi yuvarlayıp parmaklarına geçirerek takmışlar nişan yüzüklerini. Kendi sözcükleriyle vatan hizmetine çağrısı gelmiş Muhsin amcanın birkaç gün sonra. O zamanlar vatan hizmeti şimdiki gibi değil hanım kızım. 24 ay yani tam 2 yıl. Dile kolay. Hele memlekette bekleyen gizli bir sevdalın varsa, dedi. Sesinde kah acı, kah gururlu bir tınıyla. Muhsin amcanın memleketi Kars. Askerliğinin Kütahya'daki acemilik döneminden sonra dağıtımının yapıldığı yer Ankara'ymış. Kars nere, Ankara nere o zamanlar? Öyle şimdiki gibi yolculuk imkanları da hak getire. Hem imkan olsa ne? Ben askerim gidemem. Oysa genç kız bir başına gelemez. Sonrasını bir çırpıda sıraladığı kısa cümlelerle anlattı Muhsin amca. vatan hizmetinden dönünceye kadar kimselere tek söz söylememeye ve bu sürede genç kızın bitmesine 2 yıl kalan öğretmenlik eğitimini tamamlamasına karar verdiklerini, müstakbel bir öğretmen eşi olarak bilgiden, görgüden yana geri kalmamak için şimdi dükkanının bulunduğu sahaflar çarşısına ikinci bir kışla gibi gidip geldiğini, zaten sahaflık mesleğini yapmaya da böylece karar verdiğini. Fakat onların düşlerini paylaşmamış hayat. Tezkere almasına 6 ay kala bütün direnmelerine ve hatta ortaklaşa aldıkları kararın aksine vatan hizmetinden dönmesini beklediği bir sevdiğinin olduğunu açıklamasına rağmen uzak akrabalarından birinin oğluyla evlendirmişler genç kızı. Haberi ilk aldığında bütün dünyaya küsmüş Muhsin amca. Ama hayat bu. Güneş yine doğmuş üzerine. Rüzgar yine dokunmuş yüzüne. Yağmur yine ıslatmış saçlarını. Akmaya devam etmiş zaman, dönmeye devam etmiş devran. O da evlenip çoluk çocuğa karışmaktan muaf kalmamış elbette. Gülle bile incitmeden, gülümü bile incitmedim eşimi bir günden bir güne demiş. Gel gelelim. Yarım kaldı burada cümlesi ama anlamıştım. Bir gün değil, bir an bile vazgeçmemişti yüreği sızlamaktan besbelli. Adı neydi Muhsin amca diye sordum. Tatlı bir tebessümle yumuşadı yüz çizgileri. Az önce kapıdan girdiğinde çalan şarkı vardı ya, bildin mi? Evet dedim. Aslen Azeri Türküyüz biz. O da bende. Dedelerimiz ta Osmanlı zamanında göçmüşler, memleket eylemişler Kars'ı. Ninelerimizin söylediği eski bir Azeri şarkısıdır o şarkı. Adaşıdır sevdiğimin. Bende Azericesi de var ama bu hanım kız da pek güzel söylüyor. Defalarca dinledim bugün. Hani eğer mümkünse unutmadığını bildiğimi bir şekilde öğrensin, duysun diye. Gel yine dinleyelim birlikte. İşte o an anladım ki şarkının da, yaşanan sevdanın da, haberdeki yaşlı kadının da adı aynı. Nazım.
çıktım bu sefer. Öksüz kumru gibi güller laleler. Sen niye yalnızsın sordular eller. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, haftanın başındaki birlikteliğimizin işte bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Güne nasıl başladınız, haftaya nasıl başladınız bilmiyoruz ama başlayan gününüzün, başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek biliyorsunuz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bu hafta sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.